Tanyeri Horozları Bir Ada Hikayesi 3 Yaşar Kemal 9. Kaset 1. Yüz Sayfa 296 Zehra'nın derin mavi gözleri kıvılcımlanarak onun yüzünden ayrılmıyordu. Bu bir öfke miydi, üzüntü müydü, Poyraz bilemedi. Nar bahçesine yollandı. Eskiden beri bilirdi. Narlar çiçek açtığında dünya daha da güzelleşirdi. Yalnız Toros dağları, Çukurova, Bin Pınarlı İda değil, her yer böyle olurdu. Toros dağlarındaki sonsuz nar çiçeklerinin alı, yanındaki kayalıklara vurur, kayalar apal olurdu. Şimdi de narlar olgunlaşıyordu. İri, pespembe, narların pembesi bahçelerin yakınındaki kayalıklara, aşağıdaki denize vuruyordu. Çabuk çabuk yürüyor, çabukluğundaki uzun yayladan Çukurova'ya inerken yamaçlara dikilmiş, Ermenilerden kalma harap nar bahçelerini gözlerinin önüne getiriyordu. Narlığa gözleri yuvalarından fırlamış bir hayranlıkla girdi. Narların her birisi orta bir karpuz büyüklüğündeydi. Narların pembesi de çiçeklerinin alı kadar güzeldi. Dalları iri narları götüremiyordu. Ve kimi neredeyse toprağa değecekti. Dalmış gitmiş Poyraz dolaşırken düşünceden düşünceye geçiyor, Çukurova'daki nar bahçelerine gelen yılanları düşlüyordu. Burası ada olduğu için herhalde o kadar kara yılan buraya gelemiyordur. Narlar olgunlaştığında değil de çiçek açtığında kara yılanlar bahçelere akar gelirler. Ağaçların altında birbirlerine sarılarak kıpkırmızı, ateşten yeni çıkmış demir kırmızısına keserek sevişirler. Uzun uzun seviştikten sonra upuzun yere cansız serilirler. Yavaş yavaş renkleri kırmızıdan karaya geçer, onlar da canlanır, yorgun akar giderler. Bir de bu zamanlar gene Çukurova'da, belki başka yerlerde de böyledir, gene kara yılanlar nar bahçesinde kavlarlar. Kavlamak sözünü her yerde bilmezler. Bu yılanın deri değiştirmesi demektir. Yılan önce ağacın altına ağır ağır akarak gelir. Yukarıda dallar pembe narları götüremez. Uzun kapkara bir yılandır bu. Çukurova'da kara yılan öldürmek büyük günahtır. Çukurova'da kara yılan öldüren lanetlenir. Ağacın altına gelen kara yılan önce iki kat olur. Sonra açılır, açılır, kapanır. Ardından da üç büklüm olur. Açılır, açılır, kapanır. Sonra bir top olur, ıslık gibi inler gibi ses çıkarır, kapanır, açılır, tor top olur, gerilir, inanılmaz sesler çıkarır. Toparlanır, gerilir, toparlanır, gerilir. Bu çok uzun sürer. Bir yaratık bu kadar acıya nasıl dayanır? Bunu anlayabilmek zor. Onun için Çukurovalılar acı dolu değişimlere yılanın kavlaması gibi derler. Kıvranırken ıslak gibi acı, ağlamsı sesler çıkarırken yılan birden susar, yere serilir, ölü gibi upuzun yere yatar. Biraz sonra da belli belirsiz seyirir gibi eder, usuldan akmaya başlar. Biraz akar, birazcık ilerledikten sonra durur, orada yatar. Gidip başından, kuyruğundan, neresinden tutarsanız tutun, kaldırın, yılan ölü gibi cansızdır. Hiçbir şey yapamaz ve yılanın az arkasında kıvrandığı yerde yılan uzunluğunda upuzun bir kav kalmıştır. Kav saydamdır. Yattığı yerde öyle cansız epey bir süre kalan yılan kendine gelir, gene belli belirsiz usuldan akarak otların arasında iter gider. İşte Zehra ile bizim işimiz de kara yılanın kav değiştirmesinden çok daha zor bir iştir. Kızların sandıklarını, yarın öbür gün Girit'e gideceğiz diye açtırmayan general mi, maraşal mi, her neyse bir adamdan yıllardır mektubu alamayan, Ankara'dan kovulan, mektep arkadaşından ses soluk çıkmayan, daha Girit'te Girit. Şımarmış, kendisini Osmanlı padişahının, Mısır firavununun oğlu sayan, burnundan kıl aldırmayan pir midir, ermiş midir? Melek Hatun'a göre Tanrı'nın öz bir oğlu olan gariban dünya güzeli kızlarıyla, bir çocuğun oyuncağıyla oynar gibi oynayan, yüreği nasır bağlamış bir adam. Ulan sen daha o kadar yaşlı değilsin, kızlara sandıklarını açtırmazsan onlar evde kalır kocar giderler, sen de ölürsen, senin ölüne tükürürler. Girit'te Girit. Ulan seni Girit'e göndermiyorlar işte. Öldür de kendini, öldürmezsen kızların sandıklarını açmalarına izin ver de Allah da seni cennete göndersin. Melek Hatun'la Lena kapalı kaplarla yemekleri birlikte ağa efendilere götürdüler. Ağa efendi onlara, siz de kalın birlikte bu güzel yemeklerinizi yiyelim dedi. Biz yemeğimizi evde bıraktık. Poyraz Efendi'yi de davet etmişsiniz, o da giyinip geliyor. Melek Hatun'la Lena merdivenden inerlerken aşağıda en güzel giyitlerini giymiş Poyraz'la karşılaştılar. Poyraz içeriye girdiğinde Zehra ile Nesibe'yi yemek masasını düzenler buldu. Ağa efendi onu ayakta karşıladı. Buyurun oturun Poyraz Bey oğlum, Vasile Efendi'yi unutmuşuz. Yoksa size onu da yemeğe beklediğimizi söylememiş miydim? Unutmuşum efendim, evi şuracıkta, ben hemen gider çağırırım. Zehra, ben gider çağırırım izin verirseniz. Hadi git kızım. Biraz sonra Zehra ile Vasile geldiler. Vasile'nin elinde toz içinde kalmış bir şişe kırmızı şarap vardı. Şişeyi Zehra'ya uzatarak, bunu ağa efendimize getirdim. Ürgüp'teki bir kiliseden bana gönderildi. Anadolu'nda Ürgüp şarapları üstüne yoktur. Şarabı masanın ortasına koydu. Zehra elinde bir bezle geldi, şişeyi sildi. Vasili Zehra'ya şarap şişesinin tozu silinmez diyemedi. Yemekler geldi, konuşmadan yemeklerini yediler. Anadolu'da çoğunlukla yemek yenirken konuşulmaz. İster istemez ağa efendi de buna uyuyordu ya, her zaman değil. Bugün nedense yemek süresince hiç konuşmadı. Yemek bitince Zehra elinde ibrik, omzunda havlu, hamamlığa kadar gitti, arkasından ağa efendi. Kız sabunluktan aldığı sabunu babasına verdi, elini ibrikten su döktü. Çömelmiş olan ağa efendi elini güzelce bir yıkadıktan sonra da ağzını yıkadı kalktı. Kız ibriği yere koyarak gitti, bir havlu daha aldı geldi. Çömelmiş, Poyraz'ın eline su döktü. Poyraz ürküntüyle sağına soluna bakındıktan sonra duyulur duyulmaz bir sesle ''Yarın sabah erkenden değirmene'' dedi. Arkasını döndü, baktı, ağa efendi Vasili ile Yunanca konuşuyordu. Onun Zehra'ya söylediklerini duymadı. Yüreği yeğnindi, güleç bir yüzle gitti, yerine oturdu. Beni iyi dinle evladım Poyraz Bey. Senin başından bu yaşına kadar akıl almaz gaideler geçmiştir. Kaçak Hasan'la aynı cephede, Allahu Ekber dağlarında donanların, bit yiyenlerin içinde değil miydiniz? İçindeydik. Ve oradan kurtulan 5-10 kişiden biriydiniz. Daha çok var efendim. Bana koca bir ordudan bir avuç insan kaldı dediler de, doğrudur efendim. Yani demem odur ki, senin başından türlü belalar geçmiştir. Bir değil bin bela geçti. Bizim yaşamamız tesadüf. İşte o zaman hayatın kıymetini bilirsiniz. Siz, siz olun, birbirinizin kıymetini bilin. Vasile'yi bu dünyada en çok severim. Çünkü sen ölümü kabul ettin de yurdunu terk etmedin benim gibi. Poyraz Bey oğlumuz da Toroslarını bıraktı ama Toros dağları bütün Türkiye'dir, bütün Türkiye dağlarıdır. Onun için o yurdundadır. Size söyledim efendim, benim köyüm kayıp. Size söylemek istiyorum ki, dünyada insanın vatanından daha değerli, akrabalarından da, kardeşlerinden de daha değerli olan doğduğu yerdir. Oğlum Poyraz, Vasile ile senin arkadaşlığına imrendim. Benim bir arkadaşım yok diye içim içimi yiyordu. Çok şükür, çok şükür ki güvendiğim dağlara kar yağmadı. Bütün arkadaşlarım, arkadaşım general de beni unuttu. Herkes beni unuttu derken, dünyanın ortasında tek başıma kalmışken, yalnızlığın acısı yüreğimin köküne bir hançer gibi saplanmışken, yüreğimde bu boşluktan, bu acıdan başka hiçbir şeyim kalmamışken, general arkadaşımdan bir mektup aldım. Mektubu Vasili'ye uzattı. Al bunu Vasili, Türkçe söyle ki bunu Poyraz oğlum da duysun. Şunu bilelim ki şu dünyada arkadaştan, dosttan başka bir şey yokmuş. Şimdi artık bu dünyada yalnız değilim ve dünya artık bomboş değil. Oku Vasili. Heybeliada papaz mektebinde epeyce okumuş, oradan kendi söylediğine göre sebepsiz kovulmuş Vasili. Mektubu Türkçe'ye güzelce çevirerek okudu ve ağa efendinin gözlerinden yanaklarına yaşlar süzüldü. Mektup bitince ağa efendi derin soluk aldı. Bakın mektupta ne diyor general? Ben seni hiç ihmal eder miyim kardeşim diyor. Anadolu Savaşı'nda yenildiğinden dolayı onu hapsetmişler. Oysa o, benim arkadaşım, Yunan askeri yenilmiş, geriye çekilirken o orduya tayin edildi. Mağlubiyette onun hiçbir suçu yok. Yakında hapisten çıkacak. Mektubunda yazdığı gibi başa geçecek. Başa geçer geçmez de beni çağıracak. Evet, böyle olacak. Çünkü arkadaşım sadece bir general değil, Yunanistan'ın göz bebeğidir. Mektubu Vasili'nin elinden aldığı cebine koydu. Vasili'ye de, Vasili dedi, yarın bize gel, seninle işlerim var. Zehra'ya döndü. Kızım, kahveleri yaptınız mı? Diye sordu. Yaptık. İçtiniz baba? Birer tane daha yapın. Ağa efendi iliklerine kadar sevinç doluydu. Ben şu dünya cennetindeyim. O şimdi bir ülkenin göz bebeği olan adam hapishane cehenneminde. O beni yazdığı bir mektupla cennete yolladı. Kendi hapishane cehenneminde. Çocuklar, ne biçim bir dünyadır bu böyle? Konuklar erkenden kalktılar gittiler. Ağa efendi onlar gider gitmez yatağa girdi. Yatak sakız kokuyordu. Ağa efendinin gözlerine sevincinden sabaha kadar uyku girmedi. Yataktan gün ışımadan çıktı. Bir süre denizin kıyısında yürüdü. Gün ışırken nar bahçesindeydi. Narların pembesi yer yer denizin dibine çökmüştü. İri narlar, narların pembesi dalgalarla birlikte oradan oraya çalkalanıyordu. Kıyıya indi, bir taşın üstüne oturdu. Ayaklarının burnuna, çakıl taşlarının üstüne dalgalar gidip geliyordu. Biraz oturduktan sonra eve döndü. Vasili gelmiş onu bekliyordu. Kızlar hemen kahvaltıyı hazırladılar. Melek Hatun bugün de keçi sütü göndermişti. Ağa efendi süt içti. Vasili de çay. Sofrada ağa efendinin sevdiği yörük peyniri vardı. Poyraz da apak kaz dağı balı getirmişti. Keyifli bir kahvaltı yaptılar. Çeşmenin başına gittiler. Kanepelere karşılıklı oturdular. Ağa efendi Vasili'ye soru üstüne soru sordu. Önlerinden Doktor Halil Bey geçinceye kadar. Buyurun Halil Rıfat Bey. Ben de Vasili Efendi ile size gidiyordum. Salman Sami Bey nerede acaba? O çok erkenden gider muayenehaneye. Buyurun gidelim. Salman Sami Bey sizi görünce çok sevinecek. Günlerdir gözümüz yollarda sizi bekliyorduk. Buyurun. Doktor Salman Sami onları görünce dışarıya çıktı. Yolda karşıladı. Nerelerdeydiniz? İstanbul'dan gelmeyeceksiniz diye ödümüz koptu Mirim. Buyurun oturun. Bizim evde çalışan kadınlar güzel çay, kahve yapıyorlar. Ne kadar güzel yapıyorsunuz? Dediğimde de zeytin odunuyla her şey lezzetli olur diyorlar. Sağ olun doktor. Biz az önce kahvaltıdan kalktık da buraya geldik. Ve ben ikinizin arkadaşlığına hayranım efendim. Dünyada her şeyden, hayattan daha değerli bir şey vardır, o da arkadaşlıktır. Bu dünyada ne varsa, hiçbir şey gerçek bir arkadaşlıktan daha değerli değildir. Yunanistan'daki size bahsettiğim general arkadaşımdan bir mektup aldım. Bütün gece sevincimden gözüme uyku girmedi. Sizi geri Yunanistan'a mı çağırıyor? Ağa efendi doktora karşılık vermeden cebinden zarfı çıkardı, zarftan mektubu aldı, Vasili'ye uzattı. ''Şu mektubu zahmet olmazsa Türkçe oku beylere.'' dedi. Doktorlara döndü. ''Vasili.'' dedi. ''İstanbul'da papaz mektebinde okumuştur. Göreceksiniz, şimdi generalin Yunanca mektubunu size Türkçe yazılmış gibi okuyacaktır.'' Vasili uzun mektubu okumaya başladı. Mektubu çeviri gibi değil de Türkçe yazılmış gibi okuyordu. Vasili'nin sesi de dokunaklıydı. Mektubun sonuna doğru ağa efendi gene kendini tutamadı, gözlerinden iki damla yaş döküldü, yanaklarından boynuna kadar indi. Mektup bittiğinde ağa efendi konuşacak bir durumda değildi. Haklısınız beyefendi, bu dünyada insanın hiçbir şeyi olmasın, yeter ki böyle bir dostu olsun. Böyle bir dost bir ömre bedeldir. O Yunanistan'ın göz bebeğidir. Demek Anadolu Harbi'nin yani İstiklal Harbi'nin generallerinden sizin arkadaş. O daha Anadolu Harbi başlamadan bu harbe karşıydı. Yunan ordusu birkaç savaşı kaybedince onu da cepheye gönderdiler. O da böylelikle hiçbir suçu olmadan mağlup generallerin arasına katıldı. Doktorları Allah'a ısmarladık deyip yanlarından ayrıldılar. İskeleye Şükrü Efendi 3 tekneyle gelmiş, ırgatlar nar bahçesine gitmişlerdi. Şükrü Efendi de çınarların altına oturmuş, yanına Melek Hatun, Şehmuz Ağa, Şerife Hatun, Hüsmen, Hançerli Efe, Kadri Kaptan, Sabiha, çocukları, doktorlar da çalışan kadınlar, 12 yaşlarındaki oğulları oturmuşlar, Şükrü Efendi'yi dinliyorlardı. Ağa Efendi Vasili'nin geldiğini görünce hep birden ayağa kalktılar. "Rica ederim, buyurun oturun." Çabucak gitti, Kadri Kaptan'ın oturduğu yere oturdu. Çeşmenin öbür yanındaki koltukta boş yer vardı. Eliyle Vasili'ye o boş yeri gösterdi. Vasili de oraya oturdu. Sonra da ötekiler yerlerine. Hoşbeşten sonra bir ara sustular. Kimse konuşmaya başlayacak bir söz bulamıyordu. Öteden Kaçak Hasan geliyordu. Hasan konuşkan bir adamdı. Uçta boş kalmış bir yere oturdu. Ağa Efendi ona gözlerini dikti, o da konuşmadı. Bu sefer Şükrü Efendi'ye gülümseyerek baktı, o da ona gülümsedi. Ağa Efendim, Allah izin verirse Girit'e ne zaman gidiyorsunuz? Ne gitmesi Şükrü Bey, bu nereden çıktı? Hani postaneden mektup gelmişti ya size? Doğru, haklısın, general arkadaşımdan gelen mektuba çok sevinmiştim. Demiştim ki, kardeşten daha ileri bir arkadaş bana boş verdi. Bunlara da beni tek başıma yapayalnız bıraktı. Oysa arkadaşım beni hiçbir zaman yalnız bırakmamıştı. Madem merak ettiniz, beni hayata yeniden kavuşturan, bu dünyada yalnız, tek başıma kalmadığımı bana bildiren bu mektubu Vasili size Türkçe okusun. Mektubu cebinden çıkardı, Vasili'ye verdi. Vasili zarfı açtı, içinden mektubu çıkardı, öksürerek boğazını temizledi, okumaya başladı. Sesi çok güzeldi. Kutsal bir parça okuyor gibiydi. Dinleyenler de soluk almadan dinliyorlardı. Mektup okundukça da Ağa Efendi'nin her zamanki gibi gözleri doluyordu. Mektup biter bitmez Şükrü Efendi öfkeyle, "Niçin geldi o da Anadolu'ya? Gelsin de bizi kırsın diye kırmızı götlü, affedersiniz, mektup mu gönderdik ona?" "Rica ederim efendim, bütün Yunanistan'da biliyor ki benim arkadaşım Yunan ordusunun Anadolu'ya çıkmasına karşıydı. Yunan ordusu yenilmeye başlayınca neden sonra benim arkadaşımı Anadolu'ya gönderdiler. Sonra da mağlup öbür generallerle hapse attılar. Size şunu söylemek isterim ki arkadaşım yakında hapisten çıkacak, başa geçecek. Türkiye ve Yunanistan barışacak. Hem de kardeş, birbirlerine saygılı millet olacaklar. Bunu da benim arkadaşım general gerçekleştirecektir. Çünkü o Yunanistan'ın gözbebeği bir sulhseverdir. İnsanlığın da gözbebeği olacaktır. Ben de yakında Girit'e döneceğim. Döneceğime o kadar sevinemiyorum. Kanat takıp uçmuyorum Şükrü Bey kardeşim. Şu dünyada başı beladayken, ölüm kalım kavgasındayken, zindanda bile arkadaşını unutmayan bir insan, bir arkadaş, bir dost insana hayat veriyor, yaşama gücü veriyor. Bu mektuptan sonra beni hiçbir şey yıkamaz. Nerede olursam olayım, nerede ölürsem öleyim, gözüm açık gitmez. Anlaşıldı mı Şükrü Bey kardeşim? Affedersiniz Musa Kazım beyefendi. Sizin bu kadar yakın arkadaşınız da başka türlü bir insan olamazdı. Teşekkür ederim Şükrü beyefendi. Çok naziksiniz. Bugün de narları toplatmaya, kovanları sağdırmaya geldiniz, öyle ya? Bu adanın, daha önce de kaç kez söyledim, buranın toprağından mı, suyundan mı, her neyse inciri, üzümü, şeftalisi, narı gibisi hiçbir yerde yok. Balı da öyle. Kovanlar için 5 tane usta balcı gönderdim. Ustalar kovanlara teker teker bakmışlar, bana geldiler dediler ki, hiçbir yerde böyle bir bal bulunamaz. Kovanları açar açmaz, çiçeklerin kokusu insanın suratına öyle bir çarpıyor ki, insanı sendeletiyor, başını döndürüyor dediler. Böyle balları her derde devadır dediler. Doğru çıktı. Baytar biraz önce mektup okunurken usulca gelmiş, aşağıda bir yere oturmuştu. Şükrü Efendi sözünü bitirince, "Şükrü Efendi," dedi, "biliyorsunuz kovanları biz ikimiz maliyeden satın aldık. O sebepten gönderdiğiniz adamlarla kovanların kapaklarını hep birlikte açtık. Yüzlerine balın kokusu çarpınca şaşkına döndüler. Bizim de Van'daki bağımızda kovanlarımız olurdu. Arıların içinde büyüdüm. Ben de böyle bir balı, böyle bir kokuyu ne gördüm ne de duydum. Dediklerine göre bizim adadan başka yakın adalarda da öyle çiçekler oluyormuş ki, bu kadar kovana değil, bunun 10 misli kovan olsa bile hepsine yetiyormuş. Arılar bunun 10 misli böyle kokulu balı oralardan buraya taşıyabilirlermiş. Millet bu adalarda boşuna oturmuyormuş." Irgatlar narları 2 günde topladılar. Küfelere doldurdular, iskeleye taşıyıp bir kısmını üç tekneye koydular, kasabaya yolladılar. Nar küfeleriyle dolu tekneler kasabaya üç sefer yaptılar. Nar bahçelerinin üst başındaki bahçeye dokunmadılar. Orada o kadar pembe, o kadar iri narlar kalmıştı ki, nişancı veli, insan bu kadar güzel narları nasıl koparır da yer, yemeğe değil, insan bu kadar güzel narları koparmaya bile kıyamaz. İskeledeki küfelere doldurulmuş narlar daha kasabaya taşınmadan adadılar kendilerini bahçeye attılar. Zehra ile Nesibe de nar toplamaya geldiler. Melek Hatun da onlara yardım etti. Üç büyük sepet nar topladılar. Kadri Kaptan iki büyük sepet toplamıştı. Nişancı karısı Sultan'la birlikte gelmişti bahçeye. Sultan, ulu ceviz ağaçlarına çıkıp ceviz toplama ustasıydı. Narları dikenlerini aldırmadan öylesine çabuk topluyordu ki gören şaşıp kalıyordu. Torunların her biri de üçü üç yerden heybelerin iki gözünü birden dolduruyor, doğru evlerine koşuyor. Onlar gelinceye kadar sultanla nişancının toplayıp bir yere yığdıkları narları heybelerine koyup eve koşturuyorlardı. Nişancı bir ara baktı ki neredeyse böyle giderse ev narla dolacak. Çocuklar diye seslendi. Bizim eve tamam artık. Bundan sonra Poyraz amcanıza götüreceksiniz. Onlar yeter deyinceye kadar. Ondan sonra da Kilimcibaşı Şerife Hatun'a götüreceksiniz. Onlardan bir kimseye burada gözüm takılmadı. Haydi in aslanlarım. Akşam oluncaya kadar ağaçlarda bir tek nar bile kalmamış, çok nar toplayanlar az nar toplayanlara kendi topladıklarından vermişler, iş dengelenmişti. Bütün kovanlar kesilip bittiğinde de gene eşit bir biçimde her eve ak petekli bal verilmişti. Ağa efendinin içinden taşıp gelen sevinç, mutluluk bütün adayı sarmıştı. Kuşlar başka türlü ötüyor, deniz başka türlü kokuyor, esen yel başka türlü esiyordu. Zehra hiç kimseden çekinmeden, saklanmadan, zeytinlikten değil, açıktan açığa yürüyerek değirmene gitti, kapıyı itip gülümseyerek açtı. Poyraz değirmen taşının üstünde oturuyordu. Hemen ayağa kalktı. Zehra değirmen taşının üstüne otururken Poyraz'ın elinden tuttu, çekti, yanına oturttu. Birbirlerine bakamadan bir süre suskun durdular. Poyraz'ın eli daha Zehra'nın elindeydi. Eli gittikçe ateş gibi yanıyordu. Zehra içinden neye varırsa varsın söyleyeceğim diyordu. Onun benim yüzüme bakmayacağını bilsem, öleceğimi de bilsem söyleyeceğim. Ne olursam olayım söyleyeceğim. Babamı bir mektup nasıl değiştirdi? Ben babamı bildim bileli hiçbir zaman böyle görmedim. Dağa taşa, kurda kuşa, insana böylesine bir sevinç onunla birlikte siniyor. Deniz mutlulukla dalgalanıyor. Bu adaya geldi geleli yüzü hiç gülmemiş insanların yüzü gülüyor. Hançerli Efe'nin, bu kapkaranlık adamın bile yüzü gülüyor. Poyraz'ın bile bir ara yüzü gülüyordu ya, son günlerde nedense adada bir o gülmeyi unuttu. Böyle düşünürken deminden beri Poyraz'ın tuttuğu ateş gibi yanan elini bıraktı. Poyraz Musa, bu işte ne senin ne de benim suçum var. Yalnız senin kimseye söylemediğin, seni insanlığından utandıran bir derdin var. Kendini bile söyleyemediğin bir derdin mi var? Savaşta çok mu insan öldürdün? Çok mu çoluk çocuk kestin? Çok mu kadınların ırzına geçip sonra da kadınları, kızları mı öldürdün? Bana sarılırken beni bırakıp kaçıyorsun. Benden utanıyor, korkuyor musun? Bunu bana söyleyeceksin. Yüz kızın ırzına geçip ardından da yüzünü de parça parça ederek öldürmüşsen, bundan da utanıyorsan sen bensin. Ben senim. Söyle bana utandığın derdini, birlikte utanalım. İçindeki dert altından kalkılmayacak bir acıysa ikimiz birden taşıyalım. Taşıyamayacağımız kadar ağır bir acıysa birlikte ölelim. Sana yazık, bana da yazık. Tek başımıza çekmeyelim bu acıyı. Söyle bu derdini Poyraz bana. Kurban olsun Zehra sana. Bak sevdiğim, annem öldüğünde, babamın gözünün önünde denize atıldığında babam yaşamaz sandım. Annemin acısıyla yarı ölü, yarı diriydi, uzun sürdü. Sonra arkadaşlarından mektup beklemeye başladı. Mektuplar gelmeyince bu acı annemin ölümünden ona daha da ağır gelmeye başladı. Bu acı babamı öldürecek diye her gün gece gündüz düşünmeye başladım. Sen de biliyorsun, hangi dala el atmışsa dal eline geldi. Yaşama gücü kalmamıştı ki hapisteki arkadaşından mektup geldi. Babam o mektubu duyurmadık adam bırakmadı adada. Sevincinden doldu taştı. Şimdi iliklerine kadar, yüreğinin köküne kadar sevinç dolu. Onun sevinci adayı sardı. Herkesin de sevinçten başı dönüyor. Herkes sevinç vurgunu yemiş gibi. Herhalde insanoğlu budur. Böyle inişli çıkışlıdır. Tam ölüyor derken birden doğruluyor, ayağa kalkıyor babam gibi. Söyle bana derdini sevdiğim, canım. Bu insanların birbirlerine zulmettiği dünyada bizim birbirimizi bulup sevmemiz her insanın başına gelecek bir mutluluk değil. Savaşa girdim diye insanlığından utanıyorsan o senin suçun değil. Sizi savaşa sürenlerin suçudur. Bırak da onlar insanlıklarından utansınlar. Zehra ter içine kalmış titriyordu. Poyraz'ın elini tuttu. El daha yanıyordu. Birden ona sarıldı. Bütün gücüyle kucakladı. Uzandı. Onu uzun uzun öptü. Kendine geldi. Sakin bir sesle. Söyle canım. Her şeyi söyle bana ki bu yükü seninle birlikte taşıyalım. Poyraz nasıl başlayacağını arayarak, gözlerini karşı duvara dikerek bir süre düşündükten sonra ağır ağır konuşarak anlatmaya başladı. Anlatırken de kısa aralıklarla duruyor, düşünüyor, sonra yine ağır ağır bir teviye anlatıyordu. Sözlerini bitirdiğinde kan ter içinde kalmıştı. Bütün bedeni tepeden tırnağa su içindeydi. Zehra da onun kadar terlemişti. Sen hiçbir Yezidi'yi erkek olsun, kadın olsun öldürmedin değil mi? Öldürmedim. Hiçbir kadının kızın memesini kesmedin değil mi? Kesmedim. Hiçbir kadının kızın ırzına geçmedim. Daha ne istiyorsun? Hiçbir şeye karışmadan kızlar, kadınlar çırılçıplak soyulur. Önce memeleri kesilir, kumların üstüne bıçaklanarak atılırken ben hiçbir şey yapamıyor, sadece olanı biteni seyrediyordum. Donmuş kalmıştım. Önüne geçemez miydiniz? Geçemezdim. Onlar kalabalıktı. Bizse birkaç kişiydik. İşte böyle. Unutamadığım, beni bu hale getiren bu. İkisi de kısık seslerle, kimse bu sözleri duymasın dercesine, duyulur duyulmaz konuşuyorlardı. Zehra'nın birden dolukmuş gözleri parladı. Senin anlattıklarının benzerini bir ay önce Şerife Hatun anlattı. Birden kilim dokumayı bıraktı, gelin kızlar dedi, yüzü allak bullak olmuştu. Bu gözler neler gördü dedi. Bu gözler neler gördü, bunu size anlatmalıyım. Bu gözler neler gördü, ben de, Şehmuz da, o diyardan, Diyarbakır'dan kaçtık. Kaçmadık, kaçmak istemedik ama kaçtık. Bu gözler neler neler gördü. Bir gündü. Harp başlamıştı. Harbe giden bir daha geri dönmüyordu. Herkes birbirini öldürüyordu. Bizim mahallede birbirini kırıyordu. Bu gözler neler gördü. Kardeş kardeşe, dost dosta düşman olmuştu. Ben bir büyük kızdım ya, daha evlenmemiştim. Şehmuz'la birbirimize ancak bakışıyorduk. Bu kör olası gözler neler gördü. Bizim mahalleden kadınları, kızları, erkekleri, yaşlıları, delikanlıları, erkek çocukları aldılar. Biz de gizliden onların ardından gittik. Dicle kıyısına indiler. Biz çalıların içine saklandık. Kızların, kadınların arasında yakın komşularımız var, canımız gibi sevdiğimiz arkadaşlarımız. Dicle kıyısına gelince erkekleri, erkek çocukları da kadınlardan ayırdılar, yukarıya götürdüler. Hepsinin kollarını arkadan bağlamışlardı, çocukların bile. Kadınları, kızları suyun kıyısında anadan doğma soydular. Onları soyup bitirince memelerini kesip kumların üstüne atıyorlar. Memeleri kesilen kadınlar öyle bir bağırıyorlardı ki bağırtıları gökyüzüne çıkıyordu. Bu gözler, kör olası gözlerim neler gördü ki? Dicle'nin üstünden çıplak cesetler akıyordu. Dicle ile aşağılara, çöle. Kumun üstüne atılmış memeler seyiriyor muymuş? Bilmiyorum, söylemedi. Bu kestikleri insanlar kimlermiş? Bilmiyorum, söylemedi Şerife Hatun. Şerife Hatun dedi ki, hepsinin kim olduklarını bilmiyorum. Bizim gibi insanlardı. Bizim gibi konuşuyorlardı. Bizim gibi can bir dostlarımızdı. Çoğu bizim mahallemizdendi. Kartallar gelip kumların üstündeki ölüleri kapmış gitmişler mi? Söylemedi Şerif Hatun. Bu gözler neler gördü diyor, başka bir şey demiyordu. Bir kezcik onlar gavurlardı dedi. Kumların üstündeki kanlı memeler seyiriyorlar mıymış? Şerif Hatun onu da söylemedi. Biz çalıların içinden gizlice titreyerek ölerek kaçtık dedi. Sonra hepimiz eve gelip ağladık. 15 kadar kızdık. Komşular da bizim eve geldiler, ağlaştılar. Sonra akşama doğru üstü başı kan içinde erkekler geldiler eve. Onlar da bizimle birlikte ağladılar. Bize sizin çalıların içinde ne işiniz vardı dediler. Gördüklerinizi kul olana söylerseniz sizin de memelerinizi keserler, leşinizi de Dicle'ye atarlar dediler. Biz ondan sonra çok ağladık. Gözlerimize uyku girmedi aylarca. Her gece o adamlar geldiler, bizim memelerimizi de kesip cesedimizi Dicle'ye attılar. Buraya gelinceye kadar ben gördüklerimizi kimseye söylemedim. Sonra da gözlerinden dolu gibi yaşlar akmaya başladı. Ben gördüğümü o gün bugündür Şehmuz'a bile söylemedim. Bugün söyleyeceğim. O da duysun bu gözler neler görmüş. Şehmuz'la evleninceye kadar hangi erkeği görsem memelerimi kesecek sanıyordum. Ayağa kalktılar, kucaklaştılar. Öylesine hırs dolu bir kucaklaşmaydı ki bu, Poyraz kızın göğsüne dayanmış, bastıran memelerinin farkında bile olmadı. Ayrılırlarken, "Korkma," dedi, "yakında kendime gelir bu dertten kurtulurum." Şehmuz Ağa'yı anlattı mı acaba? Bilmiyorum. Bir daha hiç mi hiç, hiçbir şey anlatmadı bize. Kilimcilikten, renklerden, köklerden, kabuklardan, çiçeklerden başka. Şerife Hatun'un anlattığına göre dünya ağzına kadar on binlerce renklerle dolu. Sanki çok anlatacağım var. Ben Atina'da İngiliz mektebinde okudum. Nesibe de benim gibi okudu. Kadın erkek ilişkilerine dair bize her şeyi anlattılar. Nasıl çocuk yapılır, nasıl yapılmaz. Poyraz bu sözleri duyunca dondu kaldı. Hiçbir şey konuşamadı. Zehra gibi bir kız böyle bir şeyi nasıl ağzına alabilirdi? Zehra onun yüzünün kasılmasından şaşkınlığını anladı. Ben de, dedi, İngiliz mektebinde profesörden ilk duyduğumda çarpıldım kaldım. Her şeyi en ince noktasına kadar anlatıyordu. Sınıfta Türk, Yunanlı 37 kızdık. İkimiz de Fransız. Nesibe her şeyi benden öğrendiği için mektepte bunları duyunca hiç şaşırmamış. Profesörü onun şaşmadığına şaşmış. Durumu Nesibe'ye de anlattırmış. O da güzel güzel anlatmış. Profesör memnun olmuş. Etine dolgun, güzel bir kadındı. Poyraz mutluydu. Ağzı kulaklarına vararak güldü. "Demek böyle ha?" dedi. Gene kucaklaştılar. Değirmenin kapısından önce Poyraz çıktı. Zehra değirmende kaldı. Ayakta bir süre düşündü. Ardından da zeytinlik oyağa indi. Yaşlı zeytinlerin arasında oyalandı. Canı pınara çıkmak istedi. İçi yeğininmişti. İçinde hiçbir endişe, acı kalmamıştı. Sürgünü duymadan, buraya gelmeden nasılsa gene öyleydi. Pınarın başına oturdu. Suda yüzü en parlak aynada nasıl gözüküyorsa öyle gözüküyordu. Abbas da ne güzel isim diye düşündü. Yüzü de gözleri de apaydınlıktı. İyi ki Şerife Hatun ona o meme olayını anlatmış. O da Poyraz'a söylemişti. Poyraz'ı meme yıkımından Şerife Hatun'un anlattıkları kurtaracaktı. Pınar'ın yöresindeki dize kadar çıkmış yarpuzlar küçücük küçücük üst üste mavi çiçekler açmış, ortalığı yoğun bir yarpuz kokusu almıştı. Pınar'ın aktığı yol boyunca yürüyen Zehra, denize kadar mavi çiçekler açmış, yoğun yarpuz kokusu içinde yürüdü. Su da yarpuz kokuyordu. Eve gelir gelmez aynaya koştu. Babası koltuğunda bilmem kaç günlük gazeteye gömülmüş okuyordu. Onun geldiğini bile duymadı. Yüzü aynada sudakinden aydınlıktı. Gözleri de pırıl pırıl. Bu gurbette yüzünün, gözlerinin böyle olması, içinin de böylesine hafiflemesi aklına gelmezdi. Babası Arap harfleriyle yazılı gazeteden başını kaldırdı, dalmış gitmiş Zehra'yı boy aynasında kendini seyreder gördü ve hiç ses çıkarmadan kızına baktı. Şimdiye kadar böylesine dalmış, aynaya bakan kızını hiçbir zaman görmemişti. Demek diye düşündü, beni hapishanede bile unutmayıp, oradan bile mektup yazan, o mektubun bana dünyalar bağışladığını anlayan kızlarını hiçbir zaman bu kadar mutlu görmemişti. İçindeki mutluluk adadaki dostlarına bile geçmişti. Arkasını dönen Zehra, babasının ona hayranlıkla baktığını gördü. Baba dedi, gitti babasına sarıldı. Çok şükür baba, ne kadar iyiyiz baba. Çok şükür kızım dedi Musa Kazım Bey, çok şükür. O da kızına sarıldı. Değirmenden çıkan Poyraz doğru Şerife Hatun'a gitti. Şerife Hatun ıslarının başına kilim dokuyordu. Poyraz'ı görünce elindeki kirkiti yere koydu, kalktı. Hoş geldin Poyraz Efendi dedi. Hoş bulduk Şerife Hatun. Şeyh Muza nerede? Bilmem, ben Hüsmen'in yanına gidiyorum dedi. Buyur içeriye otur. İçeriye girdiler. İçeriye girince Poyraz şaşırdı kaldı. Evin içi güzel, o kadar temiz, o kadar düzgündü ki Şerife Hatun'a Şeyh Muza'ya saygısı arttı. Evin salonuna, salonu kaplayacak kadar büyük bir kilim serilmişti. Toroslarda çok kilim, çok keçe görmüştü ama böyle cennet örneği bir kilimi ömründe görmemişti. Şeyh Muza'nın kasabadan aldığı koltuğa oturdu ya, gözlerini kilimden alamıyordu. Şerife Hatun o koltuğa oturunca ortadan kaybolmuştu. Poyraz onun kaybolduğunu farkında bile değildi. Kilime dalmış gitmişti. Yoğun ve güzel bir kahve kokusuna başını kaldırdı. Şerife Hatun küçük bir gümüş tepside tüten bir kahve fincanıyla geliyordu. Kahveyi tepsiden alan Poyraz gözünü daha kilimden alamıyordu. Kahve elinde öyle kala kalmıştı. Şerife Hatun, ben ömrümde bu kilimden daha güzelini hiç görmedim. Bizim dağların Türkmen ve Kürt kadınları da güzel kilim dokurlar ya, senin bu kilimin cennet bahçesinden de güzel. Böyle cennet bir adaya, böyle cennet bahçesinden de daha güzel bir kilim yakışır. Gözlerini kilimden ayırmadan kahvesini yavaş yavaş içti. Ben, dedi, Yezidilerin kırımına karıştım. Kızların, kadınların önce memelerini kesiyor, kumların üstüne atıyor, hançerlediklerinde de Dicle'ye bırakıyorlardı. Ben de bizim memlekette böyle bir kırım gördüm, dedi Şerife Hatun. Kadınların, kızların çığlıkları gökyüzüne çıkıyor, hançeri yüreklerinin üstüne yiyince de iki kat oluyorlar, tor top kumlara düşüyor, sonra da kas katı kesiliyorlardı. Çıplak bir kızla da bir erkek çalıların arasından çıkıyorlar, nehrin kıyısına gelince de kızın memelerini yanındaki delikanlıya kestiriyorlardı. Anlatırken Şerife Hatun titredi, gözleri doldu, sustu. Biraz sonra yine konuşmaya başladı. Şeyh Muza bıçaklanan kadınları uzaktan görmüştü ya, onlara yaklaşamamış, oradan kaçmış. Bir daha kadınların kızların memelerinin kesildiği, sonra da Dicle'ye atıldığı köprünün altına, Dicle kıyılarına bir daha uğramamıştı. Ben de, dedi Poyraz, oralara uğrayamaz, Dicle kıyısına ayak basamazdım. Hikayesine baştan başladı, sonuna kadar Şerife Hatun'u anlattı. Şerife Hatun yaşlı gözlerle, vah Poyraz Efendi, vay dedi. Senin derdin büyük, şimdi bir iyice anladım. Şeyh Muza o canavarların böyle yaptıklarını uzaktan görünce kaçmış. Sen kaçamadın mı? Kaçamadım. Kaçsan seni öldürürler miydi o canavarlar? O canavarlar beni öldürürlerdi. Poyraz Musa bundan sonra doktorlara gitti, bir yolunu bulup başına gelenleri onlara anlattı. Onlar onu dinlediler. Doktor Salman Sami, savaş insanları daha da canavarlaştırıyor dedi. Doktor Halil Rıfat hiçbir şey söylemedi, yutkunarak öyle kurudu kaldı. Bir hafta içinde Poyraz'ın adada başından geçenleri anlatmadığı hiç kimse kalmadı. Şükrü Efendi bile ben demedim mi? Dedi. Bu savaşlar sürdükçe insanın insanlığı ortadan kalkacak, insanlık çürüyecek, çürümekten de beter hale gelecek, kokuşacak, insanlığından utanacak hal bile kalmayacak, solucanlaşacak. Vah vah, vah Poyraz Bey, vah! Bu kadar korkunç bir zulmü görür de insanoğlu insanca yaşayabilir mi? İnsan gibi insan. Şükrü Efendi kovanları kestirip her eve insan başına göre dağıttırdı. Doktorlara da okul için yüklü bir para verdi. Bir tek bağlar kalmıştı. Şu Poyraz'ın anlattıklarından sonra bu adaya ne zaman gelse üstüne karabasanlar çökecekti. Bu adanın bağlarının üzümleri öyle bir üzümlerdi ki vazgeçilemezdi. İnsanoğludur bu. arsızdır. İşine gelmeyen her bir şeyi unutur. Yüreğini paramparça eden dinlediği bir olayın, karabasanı değil yaşadığı, boğazına kadar kana gömüldüğü bir olayın karabasanını bile unutur. Poyraz artık rahattı. Rahat uyuyor geceleri Dicle'nin, Fırat'ın kıyılarına, kesilip kumların üstüne atılmış, seyiren, kanayan dolgun memelerin üstüne hışıltıyla yumulup tor top olmuş kartallar inmiyor. Kumların üstünden memeleri çırnaklarına takıp uçup gitmiyorlar ve kara bulutlar gibi gökyüzüne yığılmış kartallar Fırat, Dicle kıyılarına inmiyorlardı. Adaya da gelmiyorlardı. Kulaklarındaki kadınların, kızların çığlıklarıyla kartal hışıltılarının uğultusu onu delirtmiyordu. Şerife kız, kadın başıyla gözlerinin önündeki bu kan serinin içinden çıkmış, bu insan gördüklerini soğukkanlılıkla her şeyi bir masal gibi anlatırken Poyraz bazı bazı ikircikleniyordu. Şerife hatun duyduğu bu olayı görmüş, yaşamış gibi anlatmasın. Yoksa bir insan, bir kadın böyle bir olayı böyle nasıl anlatabilir? Ne olursa olsun, Poyraz mutluydu. Sağ olsun Şerife Hatun, Gelibolu. Allahu Ekber savaşlarından geriye kalanlar, yaşadıklarından sonra nasıl yaşıyorlar? Yürekleri nasır mı bağlamış, anılarını küller mi örtmüş? Salondaki kanepeye uzanmış Poyraz böyle birçok şeyi düşünürken aşağıdan nişancının sesi geldi. Poyraz, Poyraz evde misin? Poyraz kalktı, pencereye gitti. Hızlı bir yel esiyor. Pancurlar çarpıyordu. Buyur nişancı, bir şey mi var? Hele sen in aşağı. Poyraz merdivenlerden inerken, ne var, ne oldu diye nişancıya sordu. Nişancı, baksana iskeleye dedi. Neredeyse ada dolacak. Bir tekne dolusu insan iniyor iskeleye. Maviye boyanmış tekneden insanlar üst üste çoluk çocuk genç yaşlı yüklerini taşıyarak iniyorlardı. İskeleye vardılar. Vasili ile Hüsmen yaklaşan tekneyi görür görmez iskeleye koşmuşlardı. Tekne çabuk boşaldı. İskeleye yanaşmış büyük tekneden bekledikleri kadar çok insan inmedi. Ama gene de hatırı sayılır bir kalabalık vardı. Erkeklerin hemen hepsi yaşlı, kadınların çoğu gençti. Çoğunluk kız, erkek çocuklarıydı. Tekne boşaldı, kalktı gitti. Gelenler iskelenin üstünde öylece kaldılar. Yana yöne bakınıyorlar, orada öyle duruyorlardı. Nişancı onlara doğru yürüdü. Ne öyle iskelenin üstünde durdunuz kaldınız, ne istiyorsunuz? İskelenin üstündeki yaşlı erkekler kımıldadılar. Ellerinde yukarıda tuttukları birer kağıt, önlerinde apak sakallı, sakalı göğsüne kadar inmiş uzun bir adam yürüdü. Onun yürüdüğünü gören öteki eli kağıtlılar da yürüdüler. Bizler Poyraz Musa diye bu adayı seçip geldik. Poyraz Musa Efendi'yi nerede buluruz? Benim, dedi Poyraz Musa. Hoş gelip sefalar getirdiniz. Öndeki uzun sakallı, uzun adam Poyraz Musa'ya doğru yürüdü. Poyraz'ın karşısında Hazurol'a geçip elindeki kağıdı ona uzattı. Ötekiler de geldiler. Hazurol'a geçip ellerindeki kağıtları uzattılar. Poyraz Musa, evlerin tapuları dedi, arkasını döndü. Al Vasili, ellerinden öperler. Vasili tapuları Poyraz'dan aldı. Gelin arkamdan dedi, size evlerinizi göstereceğim. Evleri göstermek ikindiye kadar sürdü. Yeni gelenler Hüsmen'in, Vasili'nin, doktorların yanında çalışan kadınların çocuklarının, kaptanın, adadakilerinin çoğunun yardımlarıyla yüklerini çabuk taşıdılar. Nişancı ile Kaçak Hasan vakit kaybetmeden balığa çıktılar. O gün her evde yeni gelenler için yemekler pişti, tepsilerle tencerelerle evlere taşındı. Bütün belalardan kurtulup bu adaya sığınanlar önce bu saray gibi evlere şaştılar. Bu evler onlara mı verilmişti? Bir türlü inanamıyorlardı. Tedirgindiler. Yakında bir ağa, bir bey gelip bu güzel evlerini nasıl olsa ellerinden alacaklardı. Evlerine yerleştikten biraz sonra da her evden onlara yemekler geldi. Çok acıkmıştılar, karınlarını doyurdular. Nişancıyla Kaçak Hasan, livarlar, sepetler dolusu balıkla geldiler. Çınarların önündeki düzlüğe bir ateş yakılmış, közler çınarların altına kadar yayılmış, balıklar teknelerden el birliğiyle alınmış, yeni kızlar, kadınlar da içinde gene el birliğiyle köyün kızları, kadınları, balıkları deniz kıyısında çabucak ayıklamış, Gene el birliğiyle çubuklara dizdikleri balıkları közlerin üstüne kızartmışlar, masalara götürmüşler, önce yeni gelenlerin önlerindeki sahanlara, tabaklara koymuşlardı. Közlerin üstünü saran balık yağlarının dumanları ortalığa almış, aç kişilerin bir iyice iştahlarını arttırmıştı. Yarı aç, yarı tok ekim biçenler, pamukta çalışanlar, incir, nar, üzüm, şeftali toplayanlar, adaya geldikleri gün görkemli bir balık şölenine konmuşlar, kendilerini bir düşün unutulmaz tadında bulmuşlar, konuksever komşularıyla sanki yıllardır mutluluklarda birlikteymişçesine canı yürekten kaynaşmışlardı. Geceki balık şölenine Doktor Salman Sami'nin yanında çalışan Emine ile Doktor Halil Rıfat'ın yanında çalışan Esme de gelmişlerdi. Çocuklarını da birlikte getirmişlerdi. 9. kaset, 1. yüzün sonu.